Ayrım 59.
Sayfa 611. Bu durum onun canını sıkıyordu. Çünkü o duaların artık hiçbir işe yaramadığını ve onların modasının geçtiğini söylüyordu. Eğer Allah insanlara bir cezayı uygun görmüşse dualar mı onu önleyecekti? Scarlett dediğin çoğunlukla bir pazarlık konusuna dönüşürdü. Allah'ın lütfuyla uslanacağına söz verirdi. Oysa ona göre Allah sözünde durmuyordu. Bu nedenle Scarlett kendini hiçbir konuda Allah'a borçlu hissetmiyordu. Bu görüşle hareket ederek Karen'ı ne zaman dua ederken görse onun ev işlerini aksattığını düşünürdü. Nihayet Will Benton yatağından çıkıp bir koltuğa oturdu. Scarlett ona Karen'ın dualarından söz etti. Will de gayet sakin olarak, ''Bırakınız kardeşiniz dua etsin efendim.'' dedi. ''Bu onun için bir teselli oluyor.'' ''Teselli mi?'' ''Evet, çünkü anneniz ve onun için dua ediyor.'' ''O da kim?'' Will, Scarlett'e donuk bir yüzle baktı. Çünkü hiçbir şey onu hayrete düşürmüyor ve heyecanlandırmıyordu. Belki de yaşantısı boyunca böyle sahnelerle çok karşılaşmış ya da savaş onu bu duruma getirmişti. ''Hani Gettysburg'da ölen o yakışıklı delikanlı var ya, Brent için canım.'' Scarlett bu sürpriz açıklamayı sakin bir biçimde karşıladı. ''Yakışıklı delikanlı mı? Haydi canım, o ağabeyi ile bana kur yapmıştı.'' ''Evet biliyorum, kız kardeşiniz anlattı. Öyle anlaşılıyor ki bölgedeki bütün erkekler size büyük bir ilgi duymuşlar ve kalplerinde sevgi beslemişler. Ama sizin ona yüz vermeyişiniz onun Karen'a aşık olmasını engellemez. Buraya son kez izinli olarak gelişinde de nişanlanmışlar. Herhalde siz Atlanta'da olduğunuz için nişanı duymadınız.'' Buraya geldiğinizde de bu konuya değinilmemiş olacak. Bana hayatında sevebileceği tek erkeğin o olduğunu söyledi. İşte onun için dua etmek Karen'ı teselli ediyor. Scarlett kalbinde biraz kıskançlık hissetti ve verdiği cevapla da bunu belli etti. Allah akıl versin. Sonra karşısında oturan geniş omuzlu, sarı saçlı, sakin tavırlı delikanlıya kaygıyla baktı. Demek bu adam kendisinin hiç ilgilenmediği aile sırlarını biliyordu. Karen'ın dalgın tavırlarının ve sürekli dua etmesinin nedenini şimdi anlıyordu. Gerçi Karen bunu çabuk atlatırdı. Çünkü birçok kadın ölen nişanlısını ya da kocasını unutmuştu. Kendisi bile Charles'ı unutmamış mıydı? Savaşlarda üç koca kaybeden bir kadının hala gözünün erkeklerde olduğunu söylediği zaman Will başını sallayarak kesin bir tavırla ''Miss Karen hakkında böyle bir şeyi hayal edemem.'' dedi. Scarlett, Will ile konuşmaktan zevk almıştı. Ona domuzlardan, çiftlikten, pamuktan, kısacası her şeyden söz ediyordu. Will de kendi ailesini anlatırdı. Kız kardeşi yıllar önce kocasıyla birlikte Texas'a gitmişti. Şimdi o dünyada tek başına kalmıştı. Ama Scarlett'i en çok ilgilendiren şey ise onun Virginia'da bırakmak zorunda kaldığı ayağı idi. Genç kadın bunun nasıl olduğunu merak ediyordu. Ev işlerinden yorulduğu zaman Scarlett, Will ile konuşur, dertleşirdi. Hatta ona öldürdüğü Yankee'den bile söz etti. Will, ''Bu olağanüstü bir şey doğrusu.'' dediği zaman gözleri gururdan pırıl pırıl oluverdi. Will iyileşmeye yüz tutunca sepet örmeye, Yankilerin tahrip ettiği sandalyeleri onarmaya başladı. Elinden gayet güzel iş geliyordu. Çok becerikliydi. Wade de onun yanından ayrılmıyor, çakıyla tahta yontuyor ya da onun yaptığı oyuncaklarla oynuyordu. Will bir gün Scarlett'e bir öneride bulundu. ''Mrs. Scarlett, bana karşı çok cömert davrandınız. Oysa ben bir yabancıyım ve sizin uzak bir akrabanız bile değilim. Size ve tüm ev halkına zahmet ve eziyet verdim, yük oldum. Bu yüzden utanıyorum. Ama hiç üzülmeyin, size verdiğim zahmetleri telafi edinceye kadar burada kalır, elimden geldiğince çalışırım. Size karşı borcumu hiçbir zaman ödeyemeyeceğimi çok iyi biliyorum. Çünkü bir insan hayatını kurtaran kimselere karşı borcunu asla ödeyemez.'' Scarlett de razı olunca Will, tarlada kaldı ve böylece genç kadının omuzlarından çiftliğin büyük bir yükü kalktı. Eylül ile birlikte pamuk toplama zamanı da gelmişti. Will ile Scarlett güneşten ısınmış olan basamaklarda oturuyorlardı. Ağır ve sakin sesiyle Will, Fayetteville yakınındaki yeni yapılan fabrikada pamuğu temizlemek için dünyanın parasını istediklerini anlatıyordu. Gerçi atı ve arabayı 2 haftalığına fabrikanın sahibine verdiği takdirde ücretin 1/4 kadar indirim yapılacaktı. Will pazarlığı yapmadan önce Scarlett'e danışmayı uygun görmüştü. Scarlett ağzında bir saman çöpüyle oyalanan delikanlıya baktı ve onu Allah'ın gönderdiğine inandı. Son aylar içinde eğer Will olmasaydı acaba Tara'nın hali ne olurdu diye düşündü. Will sessiz ve gösterişsiz çalışıyordu. Tara da bir yabancı olmasına rağmen Pork'tan daha iyi iş yapıyordu. Scarlett onun yaptıklarını birer mucize gibi görüyordu. İnek sancılardan böğürürken, at bilinmeyen bir hastalıktan güçsüz düşmüşken, Will gecelerini gündüze katmış ve bu 2 hayvanı da iyileştirmişti. O da yavaş yavaş ailenin öteki bireylerinin düzeyine yükseliyordu. Ona Gerald'ın odasının yanındaki bir odaya yatak sermişlerdi. O gitmekten hiç söz etmiyordu. Scarlett ise onun günün birinde gideceği düşüncesiyle üzülüyor ve kendi kendine şöyle diyordu. Karen biraz akıllı olsa Will'in hoşuna gittiğini fark eder ama nerede? Bir gün Will, Karen ile evlenmek istediğini söylediği zaman Scarlett çok sevinmişti. Doğal olarak Will, savaştan önce böyle bir istekte bulunsaydı onu sert bir biçimde reddederdi. Çünkü Will onların düzeyinde yetişmiş biri değildi. Ayrıca onların hayat koşullarına da yabancıydı. Scarlett kızının böyle bir köylü çocuğu ile evlendiğini gördüğü zaman annesinin düşüp bayılacağını düşündü. Ama zamanın koşulları annesinin kurallarını uygulamaya el vermiyordu. Çünkü savaş yüzünden erkek nüfus azalmış, kızlar ise çoğalmıştı. Ayrıca Tara'nın bir erkeğe de ihtiyacı vardı. Gözünü dua kitaplarından kaldırmayan Karen ise içinde bulunduğu dünya ile ilgisini gittikçe yitiriyor ve Will'e gerçek bir kardeş gibi bakıyordu. Scarlett kız kardeşine nefret duyarak, eğer Karen kendisine yaptığım iyiliklere karşı bana biraz borçlu olduğunu hissetse hemen Will ile evlenir ve onun Tara'dan gitmesini önlerdi. Oysa ne gezer? Zavallı aptal, belki de bir gün olsun onu düşünmemiş olan bir enayi için tüm hayatını zehir ediyor diye düşünüyordu. Will Tara'da kaldı ama bunun nedenini Scarlett de bilmiyordu ve umurunda da değildi. O Will'in kendisine karşı gösterdiği saygı ve sevgiden memnundu. Will çiftlik işleri hakkında onunla bir büyük adam gibi konuşur, her konuda danışır ve fikrini alırdı. Gerald'a karşı da saygılı davranıyor ama Scarlett'i gerçek aile reisi gibi görüyordu. Scarlett, Will'in at ve arabayı kiraya verme fikrini kabul etti. Gerçi bu durum aileyi geçici bir süre ulaşım aracından yoksun bırakacaktı. Ama bu işe en çok kızacak olan Sue Ellen'dı. Çünkü o tanıdıklarına atla ziyarete gidiyordu. Scarlett, bizim küçük hanım bu işe üzülecek ve onun ağlayıp sızlanmalarını günlerce çekeceğiz diye düşündü. Melanie ise neşeli de olsa, güçlü veya yorgun da olsa, o hep solgun yüzlü ve zayıftı. Onu muayene eden ihtiyar Fontaine ile Dr. Mate, onun bebeğini dünyaya getirişini uygun bulmadılar. Kısacası ikinci bir hamileliğin onun ölümüne neden olacağını söylediler. Will bir gün Fayetteville dönüşünde cebinden bir kağıt para çıkardı. Oysa Scarlett ne zaman konfedere parası görse çılgına dönerdi. O gün de küplere bindi. Will yırt onu ya da cebine sok. Bende tam 3000 tane var onlardan. Ama şimdi 10 paralık değerleri yok. Dadı rüzgar girmesin diye tavandaki çatlakları onlarla tıkamak istediğini söylüyor. Will gayet sakin elindeki kağıt paranın arkasını çevirdi. Paranın bu yüzüne bir kağıt yapıştırılmıştı. Üzerine de el yazısıyla bir şeyler yazılmıştı. Delikanlı 1-2 kez öksürdükten sonra okumaya başladı. Bu yeryüzünde 5 para etmez artık. Yeryüzünde olduğu gibi denizlerde de. Ölen bir milletin emanetidir bu. Bunu iyi sakla ve herkese göster. Göster ki herkes yurtseverlerin rüyası olan, beşikten mezara sürüklenmek için çıkarılan bir milletin özgürlük şarkısını bu değersiz kağıttan anlasın. Melanie duygulanarak, ne kadar güzel, ne kadar acıklı dedi. Scarlett dolarlarını tavandaki çatlakları tıkaması için dadıya vermez artık. Çünkü bunlar kağıt parçasından çok daha fazla şeyler ifade ediyor. Bak şarkının da dediği gibi, ölen bir milletin emanetidir bu. Aman Meliciğim bu kadar duygulu olma. Kağıt kağıttır işte. Pek fazla da yok zaten. Dadının duvardaki deliklerden içeri kertenkele girdiğini söylemesinden bıktım usandım artık. Wade büyüyünce ona konfederelerin yeşil banknotlarından vereceğim. Bu paçavraları değil. Bu tartışma sırasında büyü ile oynayan Wade başını kaldırdı ve bir elini gözlerine siper ederek ''Gelen var, bir asker'' dedi. Scarlett çocuğun gösterdiği yöne bakınca alışılmış manzara ile karşılaştı. Sakalı uzamış, mavi ve haki renkteki üniformaları yırtık bir adam ağaçlı yolu ağır ağır tırmanıyordu. Scarlett, ''Ben artık asker neslinin tükendiğini sanıyordum.'' dedi. ''Allah vere de bu pek iştahlı bir adam olmasa.'' Will ise ''Göreceğiz.'' diyerek kestirip attı. Melanie ayağa kalktı ve ''Gidip Dilsey'e sofraya bir kişilik daha çatal bıçak koymasını söyleyeyim. Dadıya da onu soyup yıkarken hırpalamamasını tembihleyeyim bari.'' dedi. Sonra birden duruverdi ve elini sanki hastaymış gibi boğazına götürdü. Scarlett ona bakınca beyaz boynundaki damarların mavi mavi göründüğünü ve kuvvetli bir biçimde attıklarını fark etti. Yüzü daha da sararıp gözleri büyüyünce Scarlett onun bayılacağını düşünerek yerinden fırladı ve kolundan tuttu. Ama Melanie bir kelebek gibi onun kollarından sıyrılıp merdivene doğru gitti. Melanie bir anda kolları açık ve etekleri dalgalanarak ağaçlı yoldan aşağıya doğru koşmaya başladı. Scarlett başına gürze vurulmuş gibi sersemledi. Kendine geldiği an durumu kavradı. Sendeledi ve merdivenin trabzanına dayandı. Adamın yüzü sakaldan ve pislikten görünmüyordu. Sanki bir adım daha atmaya gücü kalmamış gibi durup kendisine doğru kuş gibi gelen Melanie'ye baktı. O an Scarlett'in kalbi burkuldu. Melanie sevinç feryatları arasında kendini askerin kucağına atıverdi. Onun da başı kadının göğsüne düştü. Neşeden çılgına dönen Scarlett onlara doğru koşmak istedi. Ama Will onu eteğinden yakaladı ve sakin bir sesle ''Bu mutluluk anlarını mahvetmeyin.'' dedi. ''Bırak beni aptal, o Ashley'dir, sana bırak beni diyorum.'' Will'in Scarlett'in eteğini bir kerpeten gibi tutan parmakları gevşemedi ve yine sakin bir sesle şöyle dedi. ''Onun kocasıdır.'' Mutluluktan sarhoşa, öfkeden de çılgına dönen Scarlett, Will'e dik dik baktı. O da genç kadının ateş saçan gözlerinin derinliklerine anlayış ve acıma duygusu ile bakmaktaydı. 4. Bölüm 1. 1866 yılının Ocak ayı. Yine insanı iliklerine kadar titreten soğuk günlerden biri. Vakit ikindi olmasına rağmen ortalık kararmış. Scarlett annesinin küçük çalışma odasında. Genç kadın Pity halasına içeriği ilk iki mektuptan farklı olmayan bu üçüncü mektubu yazıyordu. Ona kendisinin, Melanie'nin ve Ashley'nin Atlanta'ya gidemeyeceklerini bildirecekti. Canının sıkıldığı her halinden belli oluyordu. Çünkü göndereceği bu mektup Pity Pity tatmin etmeyecekti. İhtiyar kız hemen "İyi ama tek başıma korkuyorum" diye cevap verecekti. Buz kesen ellerini ovuşturdu ve ayaklarını ısınır umuduyla yırtık alının altına soktu. Will sabahleyin erkenden atını allatmak için Jonesboro'ya gitmişti. Scarlett insanların yalın ayak gezdikleri bir dönemde atların nal ile dolaşmasını çok lüks buldu. Mektubu bitirmek üzere kalemi eline aldığı sırada Will'in arka kapıdan girdiğini duydu. Onun tahta ayağının holde çıkardığı seslerden odanın kapısına yaklaştığını anladı. Ama delikanlı onu rahatsız etme kaygısıyla içeri girip girmemekte tereddüt ediyordu. Scarlett ona seslendi. Will içeri girdi. Soğuktan donmuştu. Saçları karmakarışıktı. O alaycı gülümsemesiyle Scarlett'e sordu. "Mrs. Scarlett, sandığınızda daha ne kadar kağıt para var?" Genç kadın biraz şaşkın halde, "Yoksa param için benimle evlenmek mi istiyorsun?" diye sordu. "Hayır efendim, ama öğrenmek istiyorum." Scarlett ona kaygılanarak baktı. Will'in yüzünde ciddi bir ifade yoktu. Ama onun tavrı çoğunlukla hep böyle olurdu. Scarlett bir şeylerin yolunda gitmediğini sezdi ve 10 yanki altınım var dedi. "Doğrusu bu para yetişmez efendim." "Neye yetişmez Will? Söylesene." "Vergileri ödemeye yetişmez." Will bu açıklamayı yaptıktan sonra seke seke şöminenin yanına gitti. Kor haline gelmiş olan ateşin üzerine eğilerek soğuktan kızaran ellerini ısıttı. "Vergiler mi? Ama biz onları ödemiştik Will. Kör şeytan, nereden çıktı bu şimdi? Ödediğinizi kabul ediyorlar ama az ödediğinizi iddia ediyorlar. Bugün Jonesboro'da bundan söz edildiğini duydum. Ama Will, ne demek istediğini bir türlü anlayamıyorum. Efendim, başınızda bin dert olduğunu biliyorum ve sizin yeni bir dertle daha uğraşmanızı istemem. Ama bu konuyu size anlatmalıyım. Ödediğiniz vergiyi arttırmanız gerektiğini söylüyorlar. Taşınmaz mallarınız için bir tasarı hazırlanıyor. Kısaca söylemek gerekirse, vergiler büyük oranda artırılıyormuş. Bütün bu bölgede en fazla verginin size salınacağını sanıyorum. Ama ben vergimi ödediğime göre nasıl olur da ikinci kez benden vergi almaya kalkışırlar? Jonesboro'ya sık sık gitme işinize doğrusu çok memnunum efendim. Çünkü orası sizin gibi bir kadının gideceği yer olmaktan çıkmış. Orada burada bazı zenciler beyazları aşağılayıcı davranışlarda bulunuyorlar. Örneğin sokakta yürürken beyazlara dirsek atıyorlar. Kaldırımdan inmek zorunda bırakıyorlar. Peki ama zencilerin bu yaptıklarının vergi işiyle olan ilgisini anlayamadım. Birazdan anlayacaksınız efendim. Bu mendebur herifler tahranın en çok pamuk yetiştiren yer olduğunu söylemişler. Ben bunu duyunca kentte ne gibi dedikodular yapıldığını öğrenmek için bütün kahveleri dolaştım. Şunu öğrendim efendim. Siz verginizi ödemediğiniz takdirde açık gözün biri tarayı açık artırmada yok pahasına eline geçirecekmiş. Herkes bu vergileri kolayca ödeyemeyeceğinizi biliyor. Tarlaya sahip olmak isteyen bu açık göz adamın kim olduğunu henüz saptayamadım. Ama Mrs. Kathleen ile evlenen kahyanın bir şeyler bildiğini sanıyorum. Çünkü onunla bu konuyu konuştuğum zaman katıla katıla güldü. Will divana oturdu ve sakat olan dizini ovmaya başladı. Dizi havalar soğuduğu zaman onu rahatsız edecek kadar sızlardı. Scarlett Will'e belli etmeden baktı. Tara'nın açık artırma ile satılacağı haberi genç kadının kalbini sızlatıyordu. Tara'da yaşayanlar nereye sığınacaklardı? Tara başka birinin mi olacaktı? Bunu aklı almıyordu. Scarlett eşliğinin dönüşünden sonra çiftliğin işlerini ona ve Will'e bırakmıştı. Eşliğiyle Will, akşam yemeklerinde Tara'nın onarılmasını ve düzenini tartışırlardı. Genç kadın ortalıkta bazı yabancıların dolaştığını, her şeyi yok pahasına almaya çalıştıklarını, bazı zencilerin de küstahlaştıklarını işitmişti. Ama bunlara pek inanmamıştı. Hele bugüne kadar gururlu bir tek zenciye rastlamamıştı. Sanki Ashley ile Will bazı şeylerin kendisinden gizlenmesi için aralarında anlaşmışlardı. Savaşın yarattığı yıkımı şimdi bir başka yıkım izliyordu ve bu yıkım ilkinden çok farklıydı. Onarım. Yalnız Ashley ve Will bu konuyu pek üstü kapalı konuşuyorlardı. Scarlett de onların konuştuklarını dinlemeye kalkıştığı zaman söylenenler bir kulağından giriyor, ötekinden çıkıyordu. Yankilerin güneyi işgal edilmiş bir ülke gibi yönettiklerini, politikacılarında ancak kinden güç alarak hareket ettiklerini duymuştu. Ama bu düşünceler Scarlett'in ilgi alanının dışında kalıyordu. Üstelik politika erkeklerin işiydi. Scarlett bir gerçeği kesin olarak anlayamıyordu. Yani ülkeyi Yankilerin yönettiğini bilmiyordu. Onlar tüm iş yasalarını değiştirmişlerdi. Şimdi bir işçi çalışmasının karşılığını alamıyordu. Bütün Güney savaş yasalarıyla yönetiliyordu. Yanki askerleri istedikleri yerde kışlalar kuruyorlardı. Serbest bırakılmış zenciler bürosu da kendi başına buyruktu ve bağımsız bir kurum gibi çalışıyordu. Eski esirlerle ilgilenen bu büro, binlerce zenciyi tarlalardan ve çiftliklerden çekip alıyor ve onları serbest bırakıp kentlere, köylere gönderirken onlara bir iş de vermiyordu. Bütün bunlar olurken Scarlett'in bildiği tek şey, zencilerin eski efendilerine karşı isyancı bir tavır almalarıydı. Oysa Gerald'ın işine son verdiği eski kahyası Jones Wilkerson, serbest bırakılmış bürosunun yerel şubesini yönetiyordu. Yardımcısı olarak da Kathleen Calvert'ın kocası olan Hilton'ı çalıştırıyordu. Bu iki rezil adam, Güneylilerin ve Demokratların yeniden esirlik sistemini uygulamak için fırsat kolladıklarını her yana yayıyorlardı. Bunu ileri sürerek zencilerin bir an önce bu büronun ya da Cumhuriyetçi Parti'nin koruması altına girmelerini öğütlüyorlardı. Wilkerson ile Hilton yalnızca zencileri kışkırtmakla kalmıyorlar, aynı zamanda onların beyazlarla aynı düzeyde olduklarını, onlarla evlenebileceklerini söylüyorlardı. Hatta onları beyazların mallarına el koymak için yönlendiriyor ve bu konuda onlara geniş arazi ve birer katır vereceklerini bildiriyorlardı. Beyazların zencilere karşı ne kadar vahşi hareket ettiklerini de ballandıra ballandıra anlatıyorlardı. Bu büroya askerler de destek oluyordu. Onlar yenilmiş olanların aleyhine birbirleriyle çelişen birçok kararname ve tüzük yayınladılar. Bu büro çalışanlarından birine en küçük bir hakaret bile tutuklanmaya neden oluyordu. Jones Wilkerson ile Hilton'ın her çeşit ticaret işlemlerinde de parmakları vardı. Allah'tan Scarlett bu iki dolandırıcının, sahtekarın, kindar kişinin tuzaklarına düşmedi. Çünkü Will, zekası ve dürüstlüğü sayesinde birçok karışık işi çözümledi. Ama bu konuda kimseye bir şey söylememişti. Bu delikanlı gerekirse Yankilerle de anlaşabilirdi. Gerçi onun karşısına çıkan bu sorun gücünün çok üstündeydi. Hiç vakit kaybetmeden Scarlett'i ek vergiler konusunda aydınlatmıştı. Yoksa genç kadın Tara'yı kaybedebilirdi. Gözleri şimşek şimşek çakan Scarlett Will'e baktı. Yankilerin Allah belasını versin diye bağırdı. Bizi ezdikleri ve mahvettikleri yetmiyormuş gibi bir de üzerimize bir takım rezil adamları salıyorlar. Savaş bitmişti, barış imzalanmıştı ama bu mendebur Yankiler beni bir kez daha soyabilir, açlığa mahkum edebilirlerdi. Üstelik evimden de kovabilirlerdi. Ne kadar da aptalmışım diye düşündü. Scarlett ilkbahara kadar dayandığı takdirde her sorunun çözümleneceğini sanıyordu oysa. Ama tarlalarda güneş altındaki yorucu çalışmalardan sonra ortaya çıkan bu korkunç haber onu çileden çıkarmıştı. Zaten sabrı taşmak üzereydi. Ah Will, ben de savaşla birlikte bütün üzüntülerimin yok olacağını sanmıştım. Will, Scarlett'e dikkatle bakarak, üzüntüler asıl şimdi başlıyor dedi. Bize saldırdıkları ek vergi ne kadar? $300. $300 mı dedin? Evet Mrs. Scarlett. İşte bu haber üzerine genç kadın uzun süre suskun kaldı. Ağzını bıçak açmadı. Sonra her yanı titremeye başladı ve bir ara $300. Neden $3000 istemiyor bu alçaklar? Dediği duyuldu. Sonra haydi şimdi bu $300 bulmak gerekecek diye kekeledi. Evet efendim, parayı bulmak gerek. Ah Will, Tara'yı sattıramazlar. Onu satmalarına izin vermem. Will'in gözlerinde Scarlett'i hayrete düşüren bir kin ve öfke izi belirdi. Siz hayır diyorsunuz, ben ise evet diyorum. Çünkü bu alçaklar bu kötülüğü yapacak karakterdeler. Göreceksiniz yapacaklardır. Mrs. Scarlett bu ülke hapı yutmuştur. Buraya yerleşen bu adamlar demokratların bize tanımadıkları oy hakkına sahipler. İleri gelenlere oy hakkı verilmiyor, çapulculara veriliyor. 1865 yılında vergi sicilinde geliri $2000 çok olan demokratların oy kullanma hakkı yoktur. Bu karar babanızın, Mr. Tarleton'un, McRae'sin ve Fontaine'lerin oğullarının ve bu durumda olanların haklarını elinden alıyor. Savaş sırasında Albanya'da daha yüksek bir rütbede bulunanlar da oy kullanamayacaklardır. Bu ülke konfederasyonun herhangi bir devletinden çok daha fazla albay yetiştirmiştir. Konfedere hükümetinin hizmetinde bulunanların da oy kullanma hakları ellerinden alınmış. Kısacası ateşkes kabul edildiği andan itibaren ülkemizin ileri gelenleri oy kullanma haklarını kaybettiler. Göreceksiniz bu zencilerin hepsi topa tüfeğe sahip olacak. Bizim ise kendimizi savunmak için oy kullanma hakkımız bile yok.